Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 26 Ocak 2018 Cuma. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Çok hızlı geçiyor günler. Bir başlıyoruz pat diye bitiriveriyoruz. Çok da sıcak gelişmeler bitmek bilmiyor. Yeni yılla beraber Türkiye'nin Afrin operasyonu gündeme geldi. Bir haftasını dolduracak cumartesi günü itibariyle. Reyhanlı'ya yine iki roket düştü dün. Kilis yine hedef olmuş gözüküyor. Türkiye sınırları içerisinde hedef olan yerlerde var. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkıntılar var. Sınırın öte tarafında ise çarşamba akşamı YPG'nin, daha doğrusu Afrin'deki yönetimin diyelim, güç boşluğuyla ortaya çıkmış yönetimin Suriye hükümetiyle anlaşmaya vardığı haberleri gelmiş ama yalanlanmıştı, aktarmıştım size. Daha sonra dün akşam hakikaten bu anlaşmanın sağlandığı bilgileri geldi ve Afrin'deki yönetim biz Suriye topraklarının parçasıyız açıklaması yaptı. Bakalım ne olacak, nasıl sonuçlanacak, nereye varacak daha doğrusu. Suriye'yi çok yakından bilen, bütün savaş boyunca neredeyse Suriye'de bulunan Duvar internet sitesinin yazarı ve Tele1 televizyonu programcısı Musa Özurlu'ya bağlanacağız programın ikinci yarısında. Özellikle de Şam hükümetiyle, Şam yönetimiyle Afrin arasındaki anlaşmayı ve son durumu, sahadaki son durumu, olası gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Frekanslarımız değişmişti, hatırlatalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den dinleyebilirsiniz. Ekseni ayrıca internet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up rsfm.com.tr'den de ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Afrin operasyonu 6. gününde yarın bir haftayı doldurmuş olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklamalar var yine. Zeytin Dalı Harekatı'nda 14 uçak ve 25 hedefin imha edildiği bilgisi var. 14 uçak kullanıldı. Emniyetle üstlerine geri döndüler dedi. En az 303 ila 306 arasında PKK, KCK, YPG, PYD, DAEŞ ısrarla IŞİD olduğunu söylüyor Türk tarafı açıklamalarında. Buna dair uluslararası medyada bir şey görmedim. IŞİD varlığına dair, Afrin'deki varlığı, İdlib'de olduğunu biliyoruz Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarından. Ama metinde DAEŞ de denilerek, Türkçesi değil, Türkçe kısaltması değil, Arapça kısaltması da anılmış. Dün Reyhanlı'nın merkezine maalesef iki roket düştü. Jandarma karakolu yakınına can kaybı ve yaralanan neyse ki olmamış. Son 24 saatte Rusya'nın verdiği bilgilere göre ateşkes izleme merkezinden 700 kişi Afrin'i terk etmiş, çatışma bölgesinden ayrılmış. Yaklaşık 2000 kişinin Halep'e gitmek üzere yola koyulduğu bilgilerini Rus kaynakları aktarıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın Suriye sınırına sürpriz bir ziyareti var. Bir konuşma yaptı askerlere hitaben ve karargahlarla da bağlantı kurdu burada. Türk-Amerikan ilişkilerinde Trump'la Erdoğan'ın telefon konuşmasındaki kriz halinin bitmediğini söylesek yeridir. Beyaz Saray'ın iki paragraflık açıklamasıyla Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması arasında derin farklar vardı. Özellikle ikazlar, uyarılar eksik değildi. Amerikan tarafından askeri çatışma riskinin önlenmesini beklediği yer alıyordu. Şimdi tabii Beyaz Saray'ın resmi açıklaması bu ama Türk tarafı konuşmada böyle şeyler konuşulmadı dedi. Konuşulmamış olsa bile yorumcular Beyaz Saray'ın resmi tutumunu, bu açıklamanın yansıttığını söylüyorlar. Tabii ne olacak? Türkiye harekatı genişletecek mi? Afrin'den sonra Membiç'e yönelinirse eğer Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak soruları yerli yerinde duruyor. Bu arada tabii Amerikan yönetiminden art arta açıklamalar gelmesi de o cephede de bir çatışma riskinden duyulan rahatsızlığın gayet net olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Paris'te Amerikan meslektaşıyla, mevkidaşıyla daha doğrusu Tillerson'la görüşmesinde 30 kilometrelik güvenli hat önerisi kendisinin yaptığını söylemişti. Ciddi bir konuyu görüşmemiz için önce güven tesisi lazım, somut adımlar bekliyoruz demişti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yalanladı. 30 kilometrelik bir güvenli hattan söz etmediklerini duyurdu. Ama sonra da Pentagon'da açıklama yaptı. Biz bir şeyler konuşuyoruz dedi. Bu diyalog meselesini Türkiye ile, güvenli bölge meselesini Türkiye ile konuşuyoruz diye bir açıklama yaptı. Böylece Pentagon'da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı yalanlamış oldu. Böyle yani bir tutarlılık kalmamış gibi gözüküyor. Bir büyük güç olarak Amerikan diplomasi açısından dikkat çekici bir durum söz konusu oldu. Sonra da bir şekilde Pentagon tabii bu bir fikir diyor. Türkiye ile görüşüyoruz ama ortalıkta dolaşan bir fikir diye bunu sunuyor. Tillerson yani Çavuşoğlu'nu yalanlamayınca üstüne Pentagon Tillerson'u yalanlamış gibi bir durum çıktı ortaya. Pentagon açıklamasında Afrin'deki Kürt gruplara ekipman vermedikleri bilgisi de var. Ayrıca IŞİD'le mücadeleyi bırakıp o tarafa giderlerse de bizi ilgilendirmez tutumu var. Sadece güney ve doğuya doğru yürüttüğümüz operasyonlara odaklanmış durumdayız. Suriye Demokratik Güçleri'ni de yakından takip ediyoruz ifadelerini. Kullandığını aktaralım. Pentagon sözcüsü General Kenneth McKenzie'nin yaptığı açıklama bu. Güvenli bölge meselesinde Pentagon'da dediğimiz gibi komutanlarımız konuşuyor. Orada duran bir kavram. Daha önce de buna baktık, tartışıldı. Dolayısıyla şimdi de ortalıkta dolaşıyor. 30 kilometre nereden çıktı onu bilemiyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylediği, kurduğu cümle o. Tabii farklı görüşler yok değil. Özellikle ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin açıklaması var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara ile PYD'yi yeniden uzlaştırabileceği görüşünde makale kaleme almış eski dışişleri kıdemli danışmanı David Pollack'la birlikte. Orada daha önce Salih Müslim'in Ankara'ya geldiği, Türk devleti tarafından ağırlandığı anımsatılıyor. 2015 senesine kadar da zaten Suriyeli Kürtlerle Ankara'nın gayet uyumlu bir biçimde çalıştıkları anımsatılıyor. Dolayısıyla çözüm süreci çökünce bu böyle oldu. O yüzden de tekrardan bu iş toparlanabilir deniliyor. Bunun için tabii PYD'nin PKK ile arasında mesafe koyması gerektiğini söylemiş. İki yapıyı birbirinden ayıran bir tutum almış gözüküyor Amerikan tarafı. Evet, sınır öte tarafından YPG'nin iddiaları daha farklı. 16 Türk askerini esir aldıklarını öne sürdüler. Kendi kayıplarının 15-20'yi geçmediğini öne sürdüler. İki tankın imha edildiği iddiası geldi YPG'den. Tabii ki bunların hiçbirisini bağımsız kaynaklardan doğrulatamıyoruz. Çünkü bölgeye de giriş olmuyor. Amerika'nın Afrin'de iki koalisyon askerini yitirdiği yolunda iddialar var idi. Fakat Amerika buna yanıt verdi. Bakıyorum Ryan Dillon, IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü yapmış açıklamayı. Bunun yanlış olduğunu, kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, IŞİD karşıtı koalisyonun çabaları Suriye Demokratik Güçlü Ortaklarımızın Fırat'ın doğusunda Albu Kemal yakınlarında kalan IŞİD militanlarıyla mücadelesini desteğe odaklanmış durumda diyen bir açıklama bu. Evet, Suriye Demokratik Güçleri'nin açıklaması da Redur Celil yapmış açıklamayı. Türkiye Afrin'de ilerleme kaydedemedi. Güçlerimiz sert direniş sergiliyor ifadelerini kullanmış vaziyette. Suriye'nin yaptığı açıklama da vardı dün, onu da anımsatalım. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat, Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı operasyonu işgal harekatı olarak nitelendirdi. Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her türlü cevabı vermeye hakkı var diye bir açıklama yaptı. kendisine Rusya'nın bir şekilde geçit verdiği Türkiye'ye anımsatıldığında bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü bilmiyoruz. Rusya'nın Suriye adına bir hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu Türkiye'nin Suriye egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her türlü cevabı, yanıtı vermeye hakkı var dedi. Askeri olarak yanıt verecek misiniz diye sorulduğunda ise doğrudan ya da dolaylı olarak cevap veriyoruz. Şu anda yaşananlara bakabilirsiniz. Kendi politikamız var bizim. Kendi konumumuz var. Bu saldırıyı kınadık ve buna göre hareket edeceğiz. Suriye'nin kendini koruma hakkı var. Bunu anımsatıyor sürekli. Türk rejiminin saldırılarına yanıt vermek için mümkün olan her aracı kullanacağız. Hava savunma sistemimiz hazır diyen bir Suriye görüyoruz burada. Şimdi tabii bütün bu cepheden başka tepkiler de var, aktaracağım ama Beyaz Saray özellikle İç Güvenlik Danışmanı Bossert'ın dün yaptığı açıklama, Thomas Bossert'ın açıklamasının bir kez daha belki altını çizmekte fayda var. Çok dikkat çekici yönleri vardı açıklamasında. O da şu: Türkiye'yi Afrin ve Suriye'de ilerlerken çatışmaların artma olasılığına karşı öncelikle dikkatli olmaya çağırdı. Bu olabilir. Hani çatışma gibi korkunç bir sonucun olmasını istemeyiz ifadesini kullandı. Bu önemli ama bence açıklamasında şu çok dikkat çekici bir çağrı. Türkiye'nin güney sınırında yaşayanların meşru güvenlik kaygılarını tanıdıklarını belirttikten sonra istikrarlı ve desteklenebilir bir Türkiye'ye yönelik stratejik ihtiyaç doğrultusunda Washington'ın ABD'den PKK ve SDG konusundaki kaygılarını yenmesini, Washington'ın Türkiye'den bu kaygılarını yenmesini ve uzun dönemli stratejik çıkarlarını etraflı şekilde düşünmesini istedi. Burada önemli olan istikrarlı ve desteklenebilir bir Suriye nasıl bir Suriye sorusu elbette. Türkiye'nin de uzun dönemli stratejik çıkarları ve PKK ile Suriye Demokratik Güçleri'ne dair kaygılarını yenmesi hangi anlamlara geliyor sorusu herhalde Bossert'a sormak gereken. Uzun dönemli ihtiyaçlarının ne olduğu, stratejik ihtiyaçlarının nasıl bir tür Suriye'yi desteklemek istedikleri, bunlar asıl soruları teşkil ediyor. Evet, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'de orantılı güç kullanması ve Amerika ile doğrudan temas çağrısı yaptı ki doğrudan temas var da temaslar biraz alevli. Cumhurbaşkanının ve Amerikan Başkanı'nın telefon konuşmasında olduğu gibi daha sonra yapılan açıklamada bile uzlaşma sağlanamadı ki Türkiye-Amerika ilişkileri tarihinde pek böyle bir şey olmadı. Ben en azından açıklamalarda bu kadar derin bir ton farkı anımsamıyorum konuşulan konulara dair. Stoltenberg'in çağrısı ise bu olmuş: orantılı ve ölçülü yapılması, doğrudan temaslar kurulması deniliyor. Kızılaç Komitesi'nin açıklaması var. Afrin'e erişim olmamasına ötürü kaygılı olduklarını aktardı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde aynı şekilde Avrupa Sol Grubu Türkiye'ye askeri müdahaleye derhal son verme çağrısı yaptı ama farklı görüşler de var. Mesela Azeri parlamenterler Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını söylüyorlar. Evet, Almanya Leopard tank modernizasyonunu durdurmuştu. Dün gelmişti haberi. Leopard 2 tankları, Alman kamuoyunda yoğun tartışmalar var. Bu tanklar gazeteci Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, ki kendisi Alman vatandaşı muamelesi görmek istemediğini, bir Türkiye aslında Türkiye vatandaşı aynı zamanda olduğunu belirtmişti ısrarla. Tank pazarlığının bir parçası ve kirli bir pazarlığın parçası olmak istemediğini de belirtmişti. Şimdi burada da hep sürekli tankların Deniz Yücel vesilesiyle tanklar geçiyor, bunu belirtelim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Der Spiegel'in haberi bu. Bu Leopard 2 tanklarıyla ilgili komisyon toplanacaktı, ertelendi, askıya alma ya da iptal diye bir şey yok diye açıklama yaptı ama Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel hem Suriye'nin kuzeyindeki durumdan endişelerini dile getirdi hem de bir şekilde bu tank meselesinin, bu çatışma bu şekilde dururken çok da olamayacağını, adeta koz olarak kullandıkları anlaşılıyor. Ama Almanya'daki sıkıntı şu: hükümet kurulamıyor seçimlerden beri, Eylül'den bu yana, ve büyük koalisyon için şimdi Sosyal Demokratlar ve Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partileri uzlaşmanın eşiğindeler. Büyük koalisyon kurulduktan sonra bütün bu meseleler tabii ki çözümlenebilir. dünyadan yorumlar, değerlendirmeler elbette eksik değil. Çinli uzmanlar, siyaset uzmanları da tartışıyor Afrin Harekatı'nı. Sputnik değerlendirmeleri aktarmış. Resmi haber ajansı Xinhua, eski Ankara muhabiri Zeng Jinfa, doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama operasyonun bir şekilde Suriye'deki Kürtlerin güçlenmesinden ötürü ulusal güvenliğine ve istikrar için tehdidi algılayan Ankara'da bir rahatsızlık ortaya çıktığını, Türkiye tarafından kendisine yönelik açık bir tehdit olarak algılandığını, Amerika'nın Suriye'de kurduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin vurgusu yapmış. Uluslararası Çin Modern Uluslararası İlişkiler Akademisi'nden Profesör Sun Chen Chao ise Washington'ın Afrin operasyonu nedeniyle bölgede yaşanan istikrarsızlıktan da faydalanarak kendi pozisyonunu güçlendirip Rusya tarafından desteklenen Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesini engellemeyi hedeflediğini söylemiş. Ve Amerika ile Rusya arasında Suriye'de öncü rol için yapılan mücadelenin daha sertleşeceği değerlendirmesi yapmış. Rusya hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyaset Bilimler Departmanı'ndan doçent Gevorg Mirzayan Sputnik için bir makale yazmış ve kendisi siyasi ve diplomatik açıdan başarılı devam ettiğini bu operasyonu vurgulamış. Kürtlerin, Suriye Kürtlerinin sıkışmışlığını aktarmış ki Suriye bölgesini kullanmak durumundalar. Kantonlar buluşamıyor bir şekilde. Avrupa ülkelerinden bir tepki olmadığını anımsatmış ve her açıdan Amerikan yönetiminin kaybeden taraf olduğunu, Türkiye'ye meydan okuduğunu, harekata başlanmasından başlıca bir nedenlerinden birinin Amerika'nın Kürtleri silahlandırma ve komşu ülkelerdeki istikrarı bozmak için ön ayak olma isteği, öyle kullanma isteği olduğunu söylemiş ve bir şekilde boşa çıktığını, Washington'ın açıklamaların geçersiz olduğu yorumunu yapmış. İzvestiya gazetesi ise Suriyeli Kürtlerin Amerika'nın boş vaatlerine kanmaması gerektiğini söylemiş. Böyle devam ederse bölgede istikrarın ciddi bir, daha da ciddi bir darbe alacağını dile getirmiş yorumunda. Bakıyorum, Tahran Üniversitesi Orta Doğu uzmanlarından Hüseyin Royvaran var. Amerika'yı sorumlu tutmuş, istikrarsızlıktan çözüme engel olmaya çalıştıklarını, Amerikalıların Kürtlere yardımları, silah sevkiyatı, askeri eğitim vermeleri ve ayrılıkçılık özlemini desteklemeleriyle ayrıca Kürtlerin kontrolündeki bölgenin kuzey sınırına yerleştirme amacıyla 30 bin kişilik ordu kurma kararı gösteriyor ki hepsi Amerika'nın amacı Suriye'de barışçıl çözüm ve güvenliğin kurulmasına engel olmak demiş. Böyle bir değerlendirme var. Katar'dan destek geldiğini Türkiye'nin harekatına, Katar'ın Rusya Büyükelçisi El Atiyay'ın egemen ve her egemen ülkenin toprak bütünlüğünü savunma hakkına sahip olduğunu, bu yüzden de eylemleri, Türkiye'nin eylemlerini anlayışla karşıladıklarını dile getirdiğini vurgulayalım. Evet, diğer yandan Soçi Kongresi'nin tarihi yaklaşıyor. Dün de aktarmıştım, davetiyeler gönderilmişti. Fakat öncesinde Amerikan yönetimi Suriye'deki kimyasal silah yalanlarını bir kez daha gündeme taşımaya çalışıyor. Somut olgularla yerinde gidip araştırma, soruşturma yapılması çağrıları, Rusya'nın hazırladığı tasarılar Amerikan vetosuyla reddedildi. Ardından Amerikalılar orada bulunan El-Kaide güçlerinin sarin gazı diyerek elleriyle topladıkları ve Amerikalı uzmanların bizzat şüpheli olduğunu çok kuvvetli bir biçimde dile getirdiği bir takım kanıtlara dayanarak Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarını gündeme getirmişlerdi. Rusya bu konuyla ilgili yetersiz kanıtlara dayanan, doğru düzgün araştırılmayan, güvenlik gerekçesiyle uluslararası bağımsız kurumların hiç ziyaret etmediği bölgelerden üçüncül taraflar tarafından alınmış ve kanıt olduğu iddia edilen şeyler üzerinden her türlü girişimi reddetmişti. Ama Amerikan yönetimi sahada kaybettikçe bu vakayı yeniden kullanıyor. Son dönemde tekrar dile getirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Amerika'nın kimyasal silah saldırıları hakkında Moskova'yı suçlama girişimlerini, Rusya'nın imajını bozmaya ve Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'ni baltalamaya yönelik propaganda saldırısı diye nitelendirmiş. Objektif soruşturmayı asıl engelleyen tarafın Amerikan yönetimi olduğunu anımsatmış. Kendi bakışıyla örtüşmeyen bakış açılarını kabul etmediği için doğruların ortaya çıkmasıyla ilgilenmiyorlar ifadelerini kullanmış. Özellikle Rex Tillerson ve Nikki Haley, Amerika'nın BM Genel Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisinin son yaptıkları üstü kapalı atıflarla kendilerini açtıkları vurgusu yapmış Rus Dışişleri açıklamasında. Tabii kimyasal silah yalanı denildi mi, Amerika'nın Irak işgali akla geliyor. Hiç olmayan kimyasal silahlar için bir ülkeye on binlerce, yüz bini aşan askerle işgale kalkışmışlardı. Ortadoğu'daki en büyük bu işgal belki de 2000'lerden itibaren bir türlü dinmeyen bir krizler silsilesinde tetiklemiş idi. Yalan üzerine oturmuştu bütün bunlar. O yüzden belki de bunu anımsamak lazım. Evet, Kürtlerle de konuşuyoruz diyor bu arada Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova. Kongre için davetiyelerin onlara da gönderildiği anlaşılıyor. Suriye konulu kongreye Kürtlerin davet edildiğini bizzat dile getirmiş kendisi. Kürt temsilcilere davetiye gönderildi. Yanıtı artık onlarda aramak gerek. Davetiyeyi kabul edip etmemek ve dolayısıyla bu formata aktif bir biçimde katılmayı kabul etmemek onların cevabını bulması gereken bir soru demiş. Türkiye'nin harekatını destekleyip desteklemedikleri sorulunca da Zaharova, bu söylediğinizi resmi kaynaklarda bir yerde ya da bu konuda açıklama yapan bir yerden alıntılayabilir misiniz diye sormuş. Böyle bir cümle yok tabii Rusya'dan diplomasisini yürütürken. Öyle bir şey söyleyip sonra tam tersini söyleme alışkanlığı pek Rus tarafında olmadığını biliyoruz. O da onu anımsatmış. Kürtlerle ilgili Kürtlerin Suriye'deki rolü de sorulmuş Zaharova'ya. O da Kürt faktörü batılı ortaklarımız tarafından da dahil olmak üzere yıllardan beri kullanılıyor. Fakat bu Kürtlerin yararına olacak bir şekilde yapılmıyor. Benim izlenimime göre Kürt halkı ancak uygun ve gerekli olduğunda kullanılıyor ifadelerini kullanmış. Evet, bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Suriye ordusunun El Tanaf'ta militanları etkisiz hale getirdiği operasyon sonrasında bölgedeki arama çalışmalarında militanlara ait Avrupa yapımı telsiz ekipmanları bulunduğunu duyurmuş. Operasyonlar Cepçikler'de Suriye'de devam ediyor, kuzey hattı dışında. Evet, vaktim azalıyor. Davos toplantıları devam ediyor. Aktarıyorum size. Uluslararası tepkilerin odağındaki Amerikan Başkanı Donald Trump da Davos zirvesine katılıyor. Önce Amerika sloganı eşliğinde küreselleşme karşıtı mesajlarıyla elbette Amerika tek başına tabii. Donald Trump seçilmesi de böyle olmuştu. Seçildikten sonra da Transatlantik İttifakı'nda sıkıntılar yaratacak söylemler kullandı. Almanya ile ilişkiler çok iyi değil. Britanya ile ki yani Britanya Amerika'nın bin yıllık en yakın en sıkı müttefiki demek gerekiyor. Kıta Avrupa'sıyla problemleri var Trump Amerika'sıyla Avrupa'nın. Küreselleşmenin başını da Çin çeker gibi bir durumda. Geçen sene hatırlayacaksınız, buradan da aktarmıştım size, Davos'ta küreselleşmenin baş savunucularından bir tanesi Çin lideri Xi Jinping olmuştu. Şimdi tabii Donald Trump'ın konuşması merakla bekleniyor. Ne diyecek? Çünkü önce Amerika diyor. Ben Amerika'yı düşünürüm. Dünya beni ilgilendirmiyor demeye getiriyor aslında Donald Trump bir manada. Küreselleşme yanlıları tarafından. Netanyahu'nun konuşması var. Davos'ta herhangi bir barış anlaşması halinde Kudüs İsrail'in başkenti olacaktır mesajını vermiş. Amerika'dan başka bir ülkede barış anlaşmasında arabulucu olamaz, biz kabul etmiyoruz demiş durumda. Genel yorumlar Amerika'nın artık İsrail-Filistin anlaşmazlığında arabuluculuk yapamayacağı, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından sonra bu doğrultuda yorumlar var. Ama buna katılmayanlar da var. Amerika yerlerinde durdukça, İsrail Amerika'yı istedikçe, eğer bir anlaşma için masaya oturulacaksa Amerika'nın orada olacağı, Trump'lı ya da başka bir başkanla olacağı görüşü de olanlar da var. Gelecek sene de Kudüs'te Amerikan Büyükelçiliğinin açılacağı vurguları yapılıyor. Soros'dan bir çıkış var. Evet, renkli devrimlerin mimarı ve son dönemde tabii bu renkli devrimlerin yol açtığı facialar nedeniyle dünyada pek de sevilmeyen bir adam, onu biliyoruz. Amerikalı milyarder iş adamı George Soros Davos'ta Donald Trump yönetimini hedef tahtasına oturttu. Trump yönetimi dünya için bir tehdit olarak görüyorum ama bu fenomen geçici, 2020 veya daha kısa sürede yok olacak dedi. Trump'ı koltuğundan etme çabaları eksik değil. Amerikan devletini eleştirenler Trump'ı da eleştiriyorlar ama genel olarak liberal Amerikan medyası ve kurumsal yapısı tabii Trump'tan çok rahatsız, onu biliyoruz. 2018'de demokratların seçimi kazanmasını bekliyor. Ara seçimler var. Kongre ara seçimleri olacak ve ondan sonra bu sürecin tersine döneceğini bekliyormuş George Soros. Facebook ve Google'ın bu arada günlerinin sayılı olduğunu ilan etmek için Davos iyi bir yer yorumu da yapmış. Etkili bir şekilde internet reklam gelirlerinin yarısından fazlasını kontrol ediyorlar. Basitçe bilgiyi dağıttıklarını söylüyorlar ama tekelleşmiş bir dağıtımcı oldukları için kamu kuruluşu, Allah çok da enteresan. Facebook'la, yani işte liberal akıl böyle çalışıyor. Facebook ve Google kamu kuruluşu oluyormuş. Enteresan. Rekabeti, inovasyonu, adil ve açık evrensel erişimi koruma amacıyla daha sıkı düzenlemelere tabi tutulmalı. Çok güzel. Kamu kurumu düzenlemeye tabi tutulmalı diyor. Ama tabii liberal bir bakış açısıyla diyor. Halbuki savunduğu liberal dünya zaten bunlara izin vermiyor. Zaten bu hali Google'ları, Facebook'ları da ve onların böyle tekel olmasını yaratan da bu dünyadan başkası değil bildiğimiz ama tabii Soros bu böyle konuşacak. Bu da normal bir şey. Bitcoin için de tipik bir balon ifadesini kullanmış Soros. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Davos zirvesinde konuşmuş. Türkiye'nin yakın gelecekte ticarette kendi para birimlerini kullanacağını söylemiş. Evet. Rusya ile Çin'le bu tarz girişimler olduğunu biz biliyoruz. Tabii dolar bütün dünyada her şeyi belirliyor. Amerikalılar da bu işten kar sağlıyorlar ama Rusya ve Çin'in epeyce uzun zamandır bu para birimi olarak ruble ve yuan'la alışverişlerini yapmaları meselesi çözüme kavuşmuş değil. Türkiye'nin bunu başarması enteresan olur hakikaten. Herkesten önce Rusya ile ilgili Twitter'ın Rusya'nın Brexit'e müdahalesine ilişkin kanıt olmadığını açıklaması var. Hiçbir kanıt bulamamışlar. Evet, hesapları tek tek incelemişler. Sadece %1'i Rusya kayıtlıymış. Ve tuhaf tabii, şimdi Rusya ile ilgili bu iddiaları daha önce detaylı bir biçimde aktarmıştım size. Ama tabii Twitter'ın bizzat biz hesapları inceledik yok demesi ve bir kanıt da olmadığını söylemesi. Artık insanlar kanıtlara da bakmıyorlar. Birisi bir şey söylüyor, aa iyi o zaman denilip onu o öyle kabul ediliyor. Tabii öyle de sorunlu bir dünyada yaşadığımız aşikar. O yüzden bilmiyorum nasıl etkileyecek. Kissinger, Amerika'nın efsanevi diplomatı, eski Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmemesi gerektiğini söylemiş. Rusya için Ukrayna tarihsel olarak 400 yıl boyunca topraklarının parçasıydı. Popüler olmayan bir görüşü dile getireceğim. Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmek akıllı bir iş değil. Ama Rusya'nın uydusu olmasına da izin vermek mümkün değil. Zaten parlamento darbesiyle devirdikleri 2014'te Yanukovych yönetimi Avrupa ile Rusya arasında dengeleri sağlamaya çalışan bir yönetimdi. Zaten onu devirdiler. O yüzden tabii Kissinger farklı bir görüşteymiş. Onun yerine de işte aşırı sağcıların da bulunduğu bir iktidar Kiev'de yönetime geldi. Evet, süren bitti aslında. Davos zirvesinde bir de Alexis Tsipras Türkiye'ye agresif komşu demişti. Ona yanıt gelmiş. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'dan kendi kabinesine baksın diyerek, tabii Tsipras'ın kabinesinde sağcı savunma bakanı olduğunu anımsatmak gerekiyor. Kamenos. Evet, bir de son olarak Beyaz Saray Van Gogh tablosu istemiş Guggenheim Müzesi'nden. Amerikan Başkanı Trump ile First Lady'nin rezidans bölümüne asmak için Hollandalı ünlü ressamın tablosunu istemiş. Karlı Manzara adlı tablosunu kiralamak burada tabii söz konusu olan ama müze bu talebi reddetmiş. Yerine envanterinde olan som altından klozeti önermiş. Dikkatimi çeken haberler bunlardı. Teresa James'den Wind Cries the Blues'u dinleyelim. Az sonra Musa Özur ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. Thank you.
hoped I'd never ever have to know what it's like to let you go. And I can't turn back, but it's hard to forget. It's getting time I think of you.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Konuğumla konuşmadan önce Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Donald Trump'ın Bill Clinton'dan sonra 2000'de gidişinden sonra giden ikinci başkan kendisi. Onun konuşmasına ilk bölüm geldi. Hafta sonuna denk gelecek. Pazartesiye kalmasın onu da aktarayım istiyorum. Amerikan halkının çıkarlarının temsilcisi olarak buradayım sözleriyle konuşmasına başlayıp her zaman önce Amerika diyeceğim dedi. Ama bu hani tek başınayız anlamına gelmez. Ortaklıklara hazırız iş yapmaya, ticarette tekrar rekabetçi ortama demiş. Ama bir de yalan haberlerden söz edince yuhalanmış Davos'ta. Trump'a bir de yuhalama sesleri eşlik etmiş. Evet. Şimdi Davos tabii ki daha şekillenecek. Pazartesi gündemimizde hafta sonuyla birlikte toparlayıp aktarmaya çalışacağız ama biz gündemimize, asıl bugünkü gündemimize geri dönelim. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Musa Özuğurlu var. Suriye'de uzun seneler savaşı, başkent Şam'da yaşadı, sahaya gitti. Hoş geldin yayınımıza Musa Özuğurlu.
Merhaba, iyi yayınlar.
Şimdi... Aslında geçen haftadan beri tabii bu operasyon nereye gidecek diye soruyoruz. Farklı fikirleri, farklı görüşleri almaya çalışıyoruz. En başta beklentiler vardı. Türkiye Şam yönetimiyle anlaşabilir diye. Suriyeli Kürtler Şam'la anlaşabilir diye. Rusya sınırlandırır. İşte Amerika zaten engeller diye. Herhangi birisi pek doğru çıkmış gözükmüyor. En son Suriyeli Kürtlerle sadece Afrin yönetimini kastetmek lazım herhalde. Şam'la anlaşma sağlandı haberleri geldi. Burası Suriye toprağı. Suriye ordusu güvenliği gelip alabilir denildiği haberi geldi. Önce oradan başlamak istiyorum. Bu haber doğru mudur? Niye bu kadar sancı yaşandı? Nedir bu işteki bit yeniği? Kendi içlerinde bir anlaşmazlık mı var yoksa aslında Afrin yönetimi Suriye ordusunun egemenlik ve toprak bütünlüğüyle bağlantılı olarak gelip işleri yoluna sokmasını istiyor da başka birileri mi istemiyor? Nasıl gözüküyor manzara? Son haberleri de sorarak başlayayım.
Evet, bu konuyla ilgili haberler şu anda iki taraf tarafından da yalanlanmış değil. Dolayısıyla daha önce çıkan işte Suriye ordusu Afrin'e girecek haberlerinin yalanlandığını düşünecek olursak demek ki bu haber doğru şu ana kadar ki veriler bunu gösteriyor. Tabii yapılmak istenenle Suriye'de yani tarafların niyetleriyle sahadaki gerçekliklerin birbiriyle nasıl çarpıştığını da görmüş oluyoruz aslında bu gelişmeyle birlikte. Bundan şunu kastediyorum. Tabii Kürtler bir şekilde Suriye'de Suriye yönetimine avantaj sağlayacak ya da kendilerinin Amerikan tarafından kayıp Suriye tarafına yanaştıkları imajına yol açacak herhangi bir hamleden kaçınıyorlardı. Çünkü zaten Suriye ile Kürtler arasında daha önceden bir takım sorunlar vardı ve bu süreçte de bir güvensizlik söz konusuydu. Ama sahadaki gerçekler işte bir takım şeyleri her tarafa, yani bu sadece Kürtler anlamında söylemiyorum ama bütün taraflara dayatıyor. Ve bu burada bunun ortaya çıkardığı bir sonucu görüyoruz şimdi. Bunda tabii şöyle bir etki de var. Yani bu operasyon başladığı zaman, harekat başladığı zaman Afrin'e Rusya'nın Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı yönünde bir takım haberler vardı. Ve bunun yanında tabii Şam'ın da hatta Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı veya en azından böyle bir şeyi isteyebileceği haberleri vardı.
Yaktı mı Musa Özur? Yaktı mı? Hakikaten Suriye. Ne yapabilirdi?
Yani bu da zorunluluk. Yani bu da zorunluluk. Aslında Rusya herhangi bir şekilde Suriye ile hareket ettiği için Rusya Suriye içerisindeki problemlerin doğrudan ve tamamen siyasi yoldan halledilmesi gerektiğini savunuyor uzun zamandır. Fakat sahada meydana gelen bir takım işte şeyler, yeni gelişmeler Rusya'yı tavır almaya zorluyor. Aslında burada kilit Kürtlerin almış olduğu pozisyon. Yani daha önce bir şekilde Suriye yönetimiyle Kürtlerin bir araya gelebileceğini ve bu konunun bir şekilde siyasi şeyden yoldan çözülebileceğini anlatmaya çalışıyordu Rusya. Fakat Kürtler buna yanaşmıyordu. Çünkü bir yandan dediğim gibi Şam'a olan bir güvensizlik söz konusu. Diğer yandan bir Amerika faktörü var. Ama Rusya artık Kürtlerin herhangi bir şekilde Şam'la yapılan pazarlıklarda nihai sonuca yaklaşmadığını gördüğü için Şam da aynı şekilde Türkiye'nin bir şekilde girmesine ses çıkartmadılar. Ha bu razı oldukları anlamına gelmiyor ama dediğim gibi zorunlu bir durum olduğu için Kürtlerin de aslında bundan sonraki gelişmelere örnek olabilecek bir şeyi, bir hamleyi görmeleri için seslerini çıkarmadılar ve zaten bu pratikteki sonucunu da şimdi görmüş olduk. Tabii Kürtler de Rusya'yı suçluyorlar. Yani Rusya bize sahip çıkmadı diye suçluyorlar. Ama burada şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım. Rusya Kürtleri tamamen terk etmiş ya da aynı şekilde hatta Şam Kürtleri tamamen terk etmiş ve Türkiye gelsin orada istediği gibi at koştursun siyaseti gütmüyor. Zaten şeyin Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün de açıklaması bir şekilde bunu doğruluyor. Yani Rusya operasyonu desteklemediğini ifade ediyor. Daha doğrusu çok açıktan desteklediği yönünde bir ifadelerinin olmadığını açıklıyor Rusya. Bu da zaten şeyi gösteriyor, niyeti gösteriyor. Diğer yandan tabii Şam'ın da aynı siyaseti güttüğünü görüyoruz. Şam da aslında Kürtlerle bakın saha gerçekleri şunu da yatıyor. Biz birlikte hareket etse, biz bu sorunu kendi aramızda halledebiliriz düşüncesi içerisinde. Ama yine Amerikan faktörü devreye girdiği ve aynı zamanda tabii bu saha pratiğinde Kürtler belli bir başarı elde ettiği için muhtemelen Suriye'ye ihtiyaç duymadan belki uluslararası bir destek alacaklarını da umarak Türkiye'ye karşı tutabileceklerini düşündüler. Ama bu olmadı pratikte.
Evet. Sonunun nasıl geleceği de belli değil. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Afrin kantonu çağrı yapmış gözüküyor açıkça. Suriye, evet. Biz Suriye toprağına aidiz. Aynı toprak. Bizim böyle ayrılık hedeflerimiz yok. Zaten burası Suriye. Ordu gelip güvenliği sağlasın tarzında bir açıklama yapıldı en son. Şimdi peki bu durumda ne olabilir diye soralım. Saha Suriye sahasını da çok iyi bilen bir isim olarak size. Suriye ordusu kontrolü ele alırsa. Faysal Miktat'ın da dün açıklama yaptığını anımsarsak, Türkiye'nin harekatı işgal harekatıdır. Hava savunma sistemlerimiz hazır diyerek tekrarladığını biliyoruz ilk baştaki tepkisini. Ne olur orada? Neye yol açar? Ya da Rusya'nın devreye girmesini gerektirecek bir yine durum mu çıkar karşımıza?
Evet, bence öyle bir durum çıkacak ve şöyle bir şey var. Rusya diğerlerine göre her zaman birkaç adım daha önden gittiği için, yani tamam bir herkes her devlet bir siyaset uygulamaya çalışıyor ama bunun o bölgedeki şartlara ne kadar uygun, daha doğrusu ne kadar gerçekçi olduğuna bakmak gerekiyor. Rusya bunu gördüğü için, Rusya çünkü mesela bu politikalarında işte Suriye'ye herhangi bir dayatmada bulunmuyor aslında. Elbette aralarında bir takım konularda anlaşmazlık söz konusu. Ama mesela Rusya'nın böyle bir tavrının olmadığını görüyoruz. Rusya bu durumda şunu yapıyor. Herkesi akılcı olana getirmeye çalışıyor, ikna etmeye çalışıyor. Rusya bu nedenle aslında Afrin'deki bu çağrıyla birlikte şimdi bu amaçlarından bir tanesine, daha doğrusu beklentilerinden bir tanesine ulaşmış durumda. Bu şunu da gösteriyor, yani Suriye sahası içerisinde bundan sonra Kürtlerle Suriye yönetimi arasında diğer bölgeler için de bir diyalogun başlayabileceği anlamına geliyor. Tabii ki çok kolay değil, daha doğrusu hiç kolay değil. Çünkü orada Amerikan varlığı söz konusu. Bu arada şunu da düşünmeniz lazım. Amerika Birleşik Devletleri daha önce Afrin'in kendilerini ilgilendirmediği açıklamasını yapmıştı. Hakikaten yani pratikte böyle bir girişimlerinin olmadığını da gördük. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri aslında Türkiye ile hiç şey değil, aynı zeminde buluşmuyorlar Suriye'de ve Afrin noktasının şeyinde, bölgesinde Afrin'in Suriye ile anlaşma yapmasını da Amerika Birleşik Devletleri olumlayabilir. Çünkü bu Suriye yönetimi yanlısı bir hamle gibi görünse de aslında Türkiye'ye karşı bir hamle. Çünkü en son işte Trump-Erdoğan görüşmesinin çok çok sert geçtiği söyleniyor.
Ama Amerika bunun yerine evet, güvenli belge tesisi haberleri geliyor.
Ama işte onunla ilgili de çok çelişkili haberler var. Yani Tillerson'ın biz böyle bir konuyu bilmiyoruz demesi. Ayrıca Çavuşoğlu'nun henüz bu konuda işte bir takım şeyler, ya bu konu olgunlaşmış değil, yani bunu bir şekilde konuşmamız gerekiyor demesi bunu ortaya koyuyor. Bu arada şu da var, yani güvenli bölgeden kasıt ne? Güvenli bölge mesela sadece Afrin mi kapsıyor, yoksa bunun devamında işte upuzun bir sınır hattı var. Bunu da mı kapsıyor? Bunların getireceği çok büyük sorunlar var. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri güvenli bölge için bir takım girişimlerde bulunmuştu, söylemlerde bulunmuştu. Türkiye de aynı şekilde, ama bunu yapamadılar çünkü Türkiye evet, mesela bir Irak değil. Yani devlet olarak hala bir bütünlük içerisinde ve buna karşı hareket edebilir. O yüzden ben o söylemlerin, yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu söylemlerin çok da gerçekçi olmadığını, iki tarafın birbirini evet, sadece deneme ya da söylemli bir jest olduğunu düşünüyorum. Bunu da iki taraf da bildiği için.
Işte ama diyorsunuz evet, YPG'nin Suriye hükümetiyle anlaşmasına, Afrin'de anlaşmasına geçit verebilir, destekleyebilir Amerika.
Tabii ki. Çünkü orada şeye olacak olan, yani bu anlaşmadan zarar görecek olan Türkiye. Çünkü Türkiye'nin bir baktığımız zaman asıl karşısına aldığı veya herhangi bir şekilde mücadele ettiği, tanımlama yaptığı, tehlike tanımlaması yaptığı yer Rojava tarafı, yani Fırat'ın doğusu. Peki bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin işte o kadar üsle, o kadar askerle, o kadar lojistik yardımıyla ve gelecekle ilgili bir takım beklentilerle bulunduğu bir yeri Türkiye'ye karşı savunması beklememek ne kadar gerçekçi olur? Amerika Birleşik Devletleri için asıl önemli olan bölge orası. Ama bu tarafta da Kürtler var ve Kürtler Amerika Birleşik Devletleri'nden kendilerini koruma beklentisi içerisinde. Ama Amerika, Afrin hem Rusya sahası olduğu için hem de aynı şekilde Türkiye'ye alan tanımak istemediği için bir şekilde müdahale etmiyor olmasına rağmen bu tür girişimlere, yani Afrin'den yapılan işte bu açıklama gibi girişimlere göz yumabileceği bir yer. Dolayısıyla bu aslında Türkiye haricindeki bütün o ülkelerin, yani Rusya'nın, Suriye'nin ve Amerika'nın faydasına olan, işine yarayacak olan bir hamle. Ama gelecekle ilgili olarak asıl mesele şeyde çıkacak ortaya. Yani Fırat'ın doğusunda çıkacak ortaya. Ve hele hele mesela şimdi Münbiş'le ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şeyi var. Yani orayla devam edeceğiz açıklaması var.
Evet.
Ama bu şey değil, tarihli bir şey değil. Çünkü hala Afrin konusunda gerçekten sahada ne kadar ilerleme sağlandığı, Afrin'de ne kadar güçlerin olduğu ve dolayısıyla oradaki çatışmaların ne kadar devam edeceğini kimse bilmiyor. Ha ondan sonra oraya yönelinir mi? Amerika Birleşik Devletleri biraz daha şey için, bir jest için şey yapabilir mi? Yani görüntüyü en azından Türkiye'ye karşı kurtarmak adına tamam Münbiş'ten de çekiliyoruz diyebilir mi? Buna karşı tabii çok sayıda görüş de var. O nedenle orası tam olarak belli değil. Ama asıl mesele Fırat'ın doğusu ve orada kopacak. Yani Türkiye açısından da, Rusya açısından da, Amerika açısından da ve Şam açısından da asıl şey orada kopacak.
Peki orada Amerika'nın istediği tarzda bir federal, yani Suriye'nin belki de bölünmesine ileride yol açacak bir federal yönetim dizayn edilmesine geçit verilebilir mi?
Yani bölge ülkelerinin hiçbirisi buna razı değil. Hiçbir şekilde geçit vermek istemeyecekler. Fakat şeye baktığımız zaman, sahaya baktığımız zaman bunun en azından pratikte engellenmesinin çok kolay olmadığı görülüyor. Ya ben her zaman şimdi elinde sonunda...
Yaşayabilmesinin mi, engelleyebilmesinin mi? Anlayamadım.
Yaşayabilmesi anlamında söylüyorum bunu.
Yaşayabilmesi
yani,
kolay
evet,
değil.
Şey, o yüzden evet pratikte diyorum. Yani bir şey ilan edilebilir, bir şeyler yapılabilir. Ama bu ne kadar sürecek? Yani Orta Doğu'da şöyle bir gerçeklik var. Yabancı bir doku bu topraklara uymuyor. Uymadığı zaman da eninde sonunda çıkmak zorunda kalıyor. Yani Irak tabii bir örnek olamaz çünkü... Irak devasa bir ordunun, bir makinanın altında kaldı. Yani o Irak'a yapılan saldırı farklı bir şeydi. Ama şöyle bir örnek var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanında işte Barış Gücü adı altında Lübnan'a bir girişi var ve Hizbullah'ın buna karşı bir eylemi söz konusu. Bundan sonra Suriye'de eğer böyle bir adım atılırsa, tabii diğer bölgelerin de Suriye yönetiminin tamamen hakimiyeti altına girmesinden sonra olabilecek bir şey bu. Amerika birliklerine karşı ya da Amerikan varlığına karşı böyle eylemler beklenebilir. Bunlar olası şeyler. Dolayısıyla orada ne kadar tutunabilir Amerika Birleşik Devletleri? Onu da hesaplıyorlar aslında. Kendileri de bunu hesaplıyorlar. Ve bu nedenle işte özellikle o bölge üzerinde durup mümkün olduğunca sağlam bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu saha gerçeklerine uyan bir şey değil. Çünkü o bölgede zaten Kürtler çoğunlukta değil, ayrıca kendi güçlerinin çok daha fazlası bir coğrafik bölgeye yayılmış durumdalar. Yani fiziki olarak da bu bölgeyi koruyabilmeleri çok mümkün değil. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu nedenle o 30 bin kişilik sınır koruma gücünden bahsediyor. Ha buna işte Arap aşiretleri de ya da diğer bir takım unsurları da katacaklarını ifade ediyorlar. Ama şöyle bir şey de var. O bölgedeki bütün Arap aşiretleri Kürtlerle ya da Amerika ile birlikte hareket eden veya Şam yönetimine karşı savaşan aşiretler değil. Hatta aşiretlerin kendi aralarında bile bir takım bölünmeler söz konusu. Dolayısıyla yekpare bir şey yok orada, bir oluşum yok. Bu da Amerika'nın işini zorlaştırıyor. Ve bir şekilde evet böyle bir şey ilan edilse bile bu
istikrarlı kalıcı olamaz.
Yaşayabilecek gibi görünüyor. Bana öyle gelmiyor. En de sonunda bu Afrin örneğinde olduğu gibi Kürtlerle Şam bir şekilde masaya oturacaklar.
Peki çok çok teşekkür ediyorum Musa Özurlu'dan. Değerli katkılarını, yorumlarını aldık Eksen için. Çok teşekkürler. Evet, bir haftayı daha kapattık. Bakalım önümüzdeki hafta bizi neler bekleyecek. Scorpions'dan Maybe I, Maybe You ile veda edelim. Size hoşçakalın.
A change to the world, reaching out for a soul that's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart in a way.
sometimes, but the world would be cold without dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.